Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak merhum Ahmet Zilan ile kendimi hep misafir olarak gördüm başlığını taşıyan mülakatı paylaşacağız. Hacı Ahmet Zilan abi, dürüstlük ve hayırseverliğiyle maruf bir ticaret ehliydi. Gaziantep'te ayakkabı çırağı olarak başladığı iş hayatının sonuna doğru Türkiye'nin en büyük sanayicilerinden biri sayılabilecek bir hacim ve kaliteye erişmişti. Ama bu başarısı hayatı boyunca en önemli karakter çizgisi olarak temayüz etmiş tevazuundan hiçbir şey eksiltmemişti. Çabucak köşeyi dönmenin ideal, dürüstlüğün enayilik ve başkalarının üzerinde yükselmenin marifet olarak görüldüğü bir vasatta Ahmet Zilan abinin hayat hikayesi, doğruluk, azim ve gayretin en karlı ticaret olduğunu gösteren mühim bir misaldir. Ahmet Zilan abi eskimez tabiriyle zülcenaheyn bir insandı. Bir taraftan insanlara faydalı olmak için işini en güzel ve doğru şekilde yapmanın gayreti içinde yaşamıştı. İşinin ehliydi. Çekirdekten yetişmiş, bütün iş dünyasında başarının kuralları olarak anlatılan birçok doğruyu bizzat keşfetmiş ve yaşayarak tatbik etmişti. Onun ibretler ve güzel vakalarla dolu hayatı, iş ve meslekte doğruluk, dürüstlük ve istikamet üzere olmanın kalite ve başarıyı nasıl getirdiğinin ispatıdır. Yaşadıklarından kendine has üslubuyla çıkarttığı dersler ve anlattığı hikayeler, hayat okulundaki güzel öğrenciliğini göstermektedir. Bu güzel vasfı ona zamanla birçok insanın kendisine örnek alabileceği bir eğiticilik de kazandırmış, gayret gösterdiği her alanda beraberindeki insanlara maddi ve manevi rehberlik yapmış, kaleme aldığı makale ve kitaplarla bu müktesebatını sonraki nesillere de miras bırakmıştır. Zilan abinin işini güzel ve doğru yapmanın dışında ikinci mühim vasfı da Kur'an hizmetleriydi. Başta kendi memleketi Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin birçok beldesinde ve Kazakistan, Kırgızistan gibi dış memleketlerde Kur'an eğitim ve öğretimine omuz vermiş, özellikle çocukların ve gençlerin Kur'an'la buluşmaları için sadece hayırseverliğiyle değil, müteşebbisliğiyle bizzat gayret göstermiştir. Onun Kur'an'a hizmetindeki şevki, gayreti ve heyecanı bu hizmetlerde bulunurken, konuşurken ve meşgul olurken simasına yansıyan parlaklıktan çok rahat okunabilirdi. Ticaretin kitabını yazacak seviyedeki bu başarılı iş insanının Kur'an hizmetlerindeki çaba, gayret ve teşebbüsleri esas kârlı ticaretin ne olduğunu anladığını ve bu minvalde son nefesine kadar canla başla çalıştığını gösteren ince bir nüktedir. Ahmet Zilan abinin hayatı kendisine, beldesine, ülkesine ve bütün bir aleme faydalı olmak ve bu fayda peşinde bıkmadan, usanmadan koşturmak gayretinin müşahhas bir örneğidir. Yeni nesillerin Zilan abinin Allah ve Resulü'nün yolunda samimi bir mümin olarak ideallerini gerçekleştirmek için yaşadığı hayattan çıkartacakları dersler çoktur. Altınoluk ailesinin de samimi ve candan bir mensubu olan Ahmet abimiz, her hafta başı yapılan müessese sohbetine fırsat buldukça iştirak eder, başta dergimize abonelik olmak üzere yayınlarımızın dünyanın dört bir tarafına ulaşması için çaba sarf ederdi. Ahmet Zilan abimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, hayrül halefi olacağına inandığımız ahfadına güzel sabırlar diliyoruz. Kendisiyle bu yaz yapmış olduğumuz daha çok iş dünyası eksenli son röportajı siz okuyucularımızın istifadesine sunuyor, ruhu için bir Fatiha, üç İhlas istirham ediyoruz. İş modelinizi nasıl tarif edersiniz? Allah vermezse hiçbir şey yapamazsın. Verdiyse hangi ortağına, hangi çocuğuna verdi diye düşünecek, kendini üstün göremeyeceksin. İşi kendin için yapmayacak, başkalarının hayrı için çalışacaksın. Şahsi istifade için çalışırsan hiçbir şey yapamazsın. Karınca gibi değil, arı gibi çalışmalı. Ne iş yaparsan yap, işini severek yapmalısın. Sevdiğin iş sana zor gelmez, sevdiğin işte hata aramaz, sızlanmaz, öğlen yemek yemiş miydim, akşam kaçta çıkacaktım diye aramazsın. İşini seven işine ilgi gösterir, ilgi araştırmayı doğurur. Zamanla bu adamı bilge yapar. Çalışkan olmak yetmez, dürüst çalışmak gerekir. O da yetmez, dürüst çalışmak, verimli çalışmak da gerekir. Sonra sabır gerekir, sebat ve devamlılık gerekir. En sonunda kanaat etmek gerekir. Kanaat edenlerin hepsi zengindir. İnsan ne yaparsa kendine yapar. İyi çalışırsa kendisi fayda görür. Bir çalışanımız vardı. Hem bize çalışır hem de kendi kendine gizli iş yapardı. Buna biz sana yardımcı olalım, kendi işini kur demişizdir. Bizden eksilmez. Sen yeter ki dürüst ol. Kimse annesinden çırak olarak doğmadı ki. Dürüst olursa ve nasibi varsa herkes iş sahibi olur. Biz onlara yardımcı oluruz. Mesela bu arkadaşa işini kur dedik. Sermayem yok dedi. Şöyle bir teklif yaptık. Kıdem tazminatını verelim, üstüne bir o kadar da biz katalım. İşini kurdu. Niye? Adamdan, davranışlarından memnunduk. Sen yeter ki dürüst ol ve iyi çalış. Muhakkak karşılığını görürsün. Bizi görmüyor diyenler kendilerini görmüyorlar. Çünkü herkesi kör sanıyorlar. El elin aynası, batmanı terazisi derler. Patron görmüyorsa yanındaki görür. O görmüyorsa bir başkası görür. Biri seni muhakkak görür. Başarının bir sırrı var mıdır? Ben üstünüm duygusunu bırakmadan bir yere varamazsın. Ben hiçim diyeceksin. Kendini başkalarından üstün gördüğün müddetçe olmaz. Ben iki defa iflas ettim. Sonra bir arkadaşımın yanına girdim. Onun üst katında çalışmaya başladım. Güya saklanıyorum. Kimden saklanıyorsun ki? Alt katta usta yokmuş. Adam merdivenden çıkmış, beni gördü. ''Aa, sen burada mı çalışıyorsun?'' dedi. Saklanmada hayır yok. Ben buyum arkadaş. Kimseden bir şey sakladığım yok. Mahmut Paşa'da şemsiye de sattım bu arada. İstanbul'a geldim bir keresinde. Her gün otele gidiyorum. Para gidiyor. Bir türlü alışveriş yapamıyorum. O günlerde yağmurlu. Çakmakçıların alt tarafında bir dükkandan şemsiye aldım. 12 kadın, 12 erkek şemsiyesi. 10 liraya aldım. 15 liraya sattım. Bu yırtılmaktır işte. Ayıp olur, utanırım. Beni görürler ne demek? Sen haram mı işliyorsun? İnsan böyle şeylerden çekinirse olmaz. Bugün evlatlarımıza tevazu öğretmeliyiz. Sahip olduğu eşyayla övünmenin ve parayla, pulla, makamla, mevkiyle böbürlenmenin çok çirkin olduğunu anlatmalıyız. Çünkü gerçek büyüklük gönül alemindeki olgunlaşmadır. İnsana o yüceliği, o vakar ve heybeti Allah lütfeder. Onları Allah gönüllere sevdirir. Öyle kişilerin kimse reklamını yapmaz. İnsanlar onları kendiliğinden sever. Maddeyle, eşyayla, sonradan görme hal ve tavırlarla elde edilmeye çalışılan büyüklük aslında küçüklüktür. 1972-1973 seneleriydi. Topkapı Gümüşsuyu Caddesi'nde bir iş yerimiz var. Ayakkabıda kullanılan tela ve kauçuk taban üretiyorduk. 35-40 çalışan elemanımız vardı. Bir cumartesi günü saat 16-17 civarı işçilerin hepsi gitmiş, firmada bir tek ben, bir de ortağım, eniştem bulunuyorduk. Bir kamyon geldi. Bize tela üretiminde kullandığımız ham bez getirmiş. Her hafta 20-25 bin metre bez alırız. Denizli'den gelir. Ama bu sefer işçiler gitmiş. Vakit ikindi olmuş. Bezleri indirip depoya taşıyacak hiç kimse yok. Şoföre, kardeşim zamansız getirdin. Yarın da pazar. Ancak pazartesi günü indirebiliriz deyince şoför, nasıl olur? Benim iki günüm ölür. Ben çok zarara uğrarım diye figan etti. Ortağıma, Adam haklı, yazık, iki gün ölmesin. Söyleyelim şoför arabaya çıksın, bez toplarını karoserin arkasına koysun, biz de seninle oradan depoya taşıyalım dedim. Şoför sevindi. Başladık iki ortak taşımaya. Bezlerin yarısını taşımıştık ki adam bize ne dese beğenirsiniz. Bakın, sizi patronunuza şikayet edeceğim. Dalga geçe geçe çalışıyorsunuz. Tabii biz güldük. Kardeşim, biz senin iki günün ölmesin, zarara uğrama diye seni düşünüyoruz. Sen de bize şikayet edeceksin öyle mi? Biz ikimiz de buranın patronuyuz deyince adam mahcup oldu, üzüldü, özür diledi. Biz çalıştık, adamı zarara sokmadık. Neyimiz eksildi? Mevlam her şeyden haberdardır. Patronuz diye kendimizi havaya sokmadık. Ne kaybettik? Başkalarının iyiliğini istedik de zarar mı ettik? İşinizde başarılı olmak için özel bir usul takip ettiniz mi peki? Öğrenmenin, görmenin çok önemi var. Bunları zaman kazandırır. Biz denemeyle, tecrübeyle öğrendik. Gençken kafam işte dolar, erkenden yatardım. Gece yarısı uyanırım. Dinlenmişim, kan devri daimini yapmış, beyin kendine gelmiş. O vakit düşünmeye başlarım. Alırım elime kalemi, defteri ve başlarım yazmaya. Gece yarısı benim için en verimli saattir. Kalıpçıda bir işim vardı. Baktım olmamış, nasıl yapar, nasıl yaparım diye düşündüm. Ertesi gün gittim adama nasıl yapacağını tarif ettim. "Yahu sen bunları ne ara düşündün?" dedi. "Ben bunları gece düşündüm. Bunu kendim buldum. Kimsenin tavsiyesi değil. Başkası için farklı olabilir. Kafamın çabuk yorulduğunu fark ettim. Dinlendirmem lazım. O anda hiçbir şey yapmam." Gençken zengin olmaya dair bir kitap geçti elime, 60-70 sayfalık. Onu okurdum. Kitabın özü şu tek kelimeydi: öfkelenme. Hamama gittin, millet yıkanıyor. Hamamcı dedi ki suyumuz bitti. Yahu bunlar yıkanıyor, sen bana su yok diyorsun deme. Ben zaten gözüm tutmadı burayı, çıkacaktım. Bahane arıyordum. Teşekkür ederim de. Kitapta geçen bir hikayeydi sanırım, beni çok etkilemişti. Adam atını bağlamış, bakkala girmiş. Sonra giren bir çocuk, amca atın kaçtı demiş. Adam hiç istifini bozmamış. Dünyadan da kaçamaz ya demiş. İnsanlarla nasıl geçindiniz? Ben bütün insanları hep misafir olarak görürüm, başta kendimi. İnsanları misafir olarak gördüğüm zaman onların hatasını görmüyorsun. Genelde insanlar diğer insanların iyi taraflarını ölümden sonra görüyorlar. Bu da güzel bir şey ama iyi tarafları aslında ölmezden evvel görmek lazım. Çünkü o zaman karşılıklı olarak bir muhabbet başlıyor. İnsanların iyi taraflarından istifade ediyorsunuz. Kötülük ve kavgadan uzak duruyorsunuz. Kendime diyorum ki, bir yere geldin, misafirsin, kimsenin kalbini kırar mısın? İki günlük mühletin var, kimseye bir hakarette bulunur musun? Ters bir şey yapar mısın? Münasebetlerde araya misafirlik bakışı girince pek çok mesele iki taraflı çözülüveriyor. 50 senelik sanayiciyim, hiçbir çalışanımla kötü olmadım. Bunu övünmek için söylemiyorum. İyiler hep bana mı düştü? Sen iyi olursan herkes iyi olur. Şu adam böyle kötü, insanlar şöyle kötüleşti, böyle kötüleşti. Eskiden de kötü vardı, şimdi de var. Evet, senin söylediğin gibi insanlar yok değil. Fakat insanların çoğu yine dürüst, güvenilir, inanılır insanlar. Eğer senin dediğin gibi olsa hayat yaşanmaz hale gelir. Zaman kötü demeyin. Ben şimdi merdiven inemiyorum. Merdiven başına geldiğimde birisine, "Kardeşim beni indirebilir misin?" diye rica ediyorum. Merdiveni inip de kendisine teşekkür ettikten sonra tebessüm etmeyenini görmedim. Hepsi mutlu o yaptığından ötürü. Seninle mi uğraşacağım demiyor hiçbirisi. Önce kendimizden başlayalım. Sen babana, kardeşlerine, arkadaşlarına güvenmiyor musun? İnsanlara faydalı olmak, onları doğru bildiğimiz yöne çekmek yolunda da acelece yaklaşmak, söylenecek şeyleri paldır küldür, öncesine sonrasına dikkat etmeden anlatmak, sadece ürkütüp kaçırmak neticesini doğuruyor. İnsanlara tesir etmek için de yanlarına gürültü patırtı yapmadan, yumuşak bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. yavaş yavaş kendini kabul ettirmen gerekiyor. Halinle, hünerinle, davranışlarınla, yaşayışınla, doğruluğunla, dürüstlüğünle, her şeyinle kendini kabul ettirmen gerekiyor. Ondan sonra zaten senin arkana düşüyorlar, gittiğin yoldan gidiyorlar. Yoksa ne kadar söylesen, anlatsan, bağırıp çağırsan, arkana düşmelerinin, sana tabi olup davetini kabul etmelerinin imkanı yok. Dürüstlüğe çok önem veriyorsunuz. Hangi hedefe doğru, hangi yolda ilerliyor olursa olsun, bir insanın en mühim sermayesi dürüstlük ve fedakarlıktır. Kişi yalandan dolandan elde edilemeyen muvaffakiyeti Allah'ın inayetiyle, dürüstlüğüyle elde eder. Fakat elbette insan başarılı olayım diye dürüst olmamalı. İnsanlar bana rağbet etsin diye fedakar maskesi takmamalıdır. Zaten böyle bir yapmacılık da başlı başına dürüstlüğe aykırıdır. Dürüstlük ve fedakarlık insanın özünde bulunan ahlaki meziyetleri olmalıdır. Önemli olan içimizde zaten mevcut olan bu hasletleri piyasa söylentilerine, o bahsettiğimiz yanlış yönlendirmelere uyup da kaybetmemek. Peşin menfaatler uğrunda hep kötülüğü isteyen nefsimize değil, kirletmediğimiz vicdanımızın sesine kulak vermek. Ayakkabıcılara çifti toptan 40 liraya ayakkabı satıyordum. Bir gün başka vilayetten gelme yabancı bir müşteri geldi. Benden 15-20 çift ayakkabı aldı. Tutturdu, illaki ayakkabıyı 38'den vereceksin. Yok olmaz dedim. Yanımda misafirlerim filan da var. Zorladı, parayı bıraktı gitti. Biz de 38'den kabul etmiş olduk. Cumartesi günü benim ayakkabı verdiğim mağazalardan para toplayacağız. Gittim, herkes zarfımı hazırlamış. Para aldığım yerlere, bu hafta beni üzen birisine ayakkabıyı 38'den sattım. Beni seven dostlarıma da bundan fazlaya satmam. Bu hafta ayakkabı fiyatı 40 değil 38 liradır. Paranın üstünü buyurun dedim. Ben sadece dürüstlük ve fedakarlık adına yapmıştım bunu. Fakat o zaman için milyonlar vermiş olsam bu kadar reklamımı yapamazdım. Müşterilerimiz ne söylüyorsam onu kabul etmeye başladılar. O adamdan kötülük gelmez, o adam ne söylüyorsa doğrudur diye düşündüler. Hiç üzmeden ne dersek o oluyordu. Böylece çok gönül kazanmış olduk. Yaptığımız fedakarlığın değeri ise o günün ederiyle 300 liraydı. Bile bile yanlış yapıp, hilebazlık edip, başkalarını kandırıp, haksız menfaat sağlayan kişilerin sonu kesinlikle hüsrandır. Daha bu dünyadayken belalarını bulurlar. Kendi üzerlerinde bir musibet gerçekleşmese de ailesinde, çocuklarında bir sıkıntı yaşar. Dolaylı olarak cezalarını çekerler. Halk arasında şöyle yaptı, böyle yaptı, köşeyi döndü gibi sözler söylenir. Aslı yoktur. Başkalarının hakkına tecavüz eden, hile yapan, yalan söyleyerek menfaat sağlayanların mutlu olanını görmedim. Ahirette de elbette halleri perişan olur. Sevapları varsa hepsini hak sahiplerine vererek iflas eder, cehennemin yolunu tutar. Bu hallere düşen kişilere özenmeyip onlara acımamız gerekir. Amaç nedir? Önce Allah'ın rızasını kazanmak, sonra da Allah'ın yarattıklarına faydalı olmak için çalışmalı, gayret etmelidir. Yaptığı işi en iyi şekilde yapıp onu kullanacak müşterilerinin iyiliğini istemek, müşteriyi memnun ederek ne güzel yapmış, eline sağlık, Allah razı olsun demesini sağlamak, işte gaye bu olmalıdır. Müşteri Allah'ın nimetinin vesilesidir. Onlar ne kadar hatalı söz söyleseler de onlara karşı nazik ve güler yüzlü olmak gerekir. Onların iyiliğini istemeli, alışveriş yapmasalar da güler yüzle severek uğurlamalıdır. Yarın yine gelirler, onları küçük, hatalı görmek yanlıştır. Sevip hürmet etmelidir. Bir zaman Gaziantep'e bir freze makinesi getirmiştim. Ayakkabı üretenler ürettikleri ayakkabıları bize getirirler, biz bunların kenarlarını, topuklarını ve altlarını düzeltir, boyar, tekrar veririz. Herkes getirdiği işin çok çabuk yapılmasını ister. Biz de şu saatte biter diyerek sıraya koyardık. Sistem böyle çalışırdı. O zamanlar bir oğlum vardı, ismi Mahmut, 17 aylıktı. Konuşuyor, koşuyor, sabahları ayaklarıma sarılır, baba beni de götür der, beraber yatar yuvarlanırız, tam sevimli zamanı. Hem başka çocuğum da yok, bir gün hasta oldu. Doktor ilaç fayda vermedi. Bir hafta sonra da vefat etti. Sabahtan yıkadık, namazını kıldık, 8-10 kişi mezarlığa götürdük, defnettik. Ağzımı bıçak açmıyor, acım çok ama müşteriler gelirler diye müşteri hatırına iş yerine geldim, çalışıyorum. Müşteriler aynı zamanda arkadaşlarım, saati geldiği halde işlerinin yapılmadığını görünce kızdılar. Sözünüzde durmuyorsunuz, araya başkasının işini alıyorsunuz gibi sözler söylediler. Konuşacak halim yok, susuyorum. Hiçbir kelime söylemiyor, söyleyemiyorum, içim ağlıyor, mazeret beyan edemiyorum. Bu arkadaşlar bir saat kadar sonra durumu öğrenmişler. Toplanıp yanıma geldiler. Kardeşim, böyle bir durumun var, yaralısın. Bize niye söylemiyorsun? Biz de sana ulu orta laf ediyoruz. Ne olur kusurumuza bakma. Hele işi bırak, şuraya otur, konuşacak halin yok. Her şeyin bir zamanı var. Bugün biz de seninle beraberiz. Biraz su getirin, yüzünü yıkayalım. Koluma girdiler, beni eve götürdüler. Niye öyle yaptım? Müşteri hatırı için. Sözümde durmak için. Ve değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Şükür Ehli Bir Rahmet İnsanı başlığını taşıyan taziyesi de yer almış bu yazının içinde, onu da paylaşarak noktalayalım programımızı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tüccar, nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir buyuruyor. Zamanımızda bu nebevi ölçüye uyan insanlar aransaydı, ilk hatıra gelecek iş adamlarından biri de hiç şüphesiz ki Ahmet Zilan olurdu. Gözlerden hırs ve zulmetin fışkırdığı, hakkın hukukun kaybolduğu, vahşi kapitalizmin vicdanları kurutup merhameti unutturduğu, modern bir cahiliyenin yaşandığı devrimizde Ahmet Zilan abimiz, İslam'ın ticaret ahlakıyla beraber ihlas, takva, merhamet, şefkat, cömertlik, muhabbet ve samimiyetiyle de elinden, dilinden, halinden ve kalinden ümmetin müstefid olduğu acizane kanaatimizce aniyayı şakirinden, yani varlık imtihanını güzelce verebilen şükür ehli rahmet insanlarından biriydi. Onun fazilet ve istikamet numunesi duruşuyla tıpkı amcam Hulusi Topbaş'a benzetirdim. Hulusi amcam da vefat ettiğinde Necip Fazıl Kısakürek onun hakkında "Büyük sahrada deniz kuşu, buzdağında hurma ağacı, taaffün ikliminde misk kokusu" gibi edebi teşbihlerle toplumdaki menfi vasata rağmen temiz ve dürüst duruşunu asla bozmayan ender şahsiyetlerden biri olarak takdir etmişti. Ahmet Zilan Beyefendi de içinde yaşadığımız bu ahir zamanda adeta asr-ı saadetten gelen nefesi rahmaniyi mukaddes bir emanet gibi yüreğinde titizlikle koruyan çok kıymetli bir dostumuzdu. Memleketi Gaziantep'ten İstanbul'a, hatta kardeş coğrafyalarımızdan Kırgızistan ve Kazakistan'a kadar elinin ve yüreğinin uzanabildiği daha nice yerdeki İslami ve insani bütün hizmetlere öncülük eden gayreti diniye sahibi, hamiyetperver ve son derece mütevazı bir vakıf insanıydı. Ahmet Zilan abimiz ardında bıraktığı hak rızasına adanmış bir ömür, aldığı nice hayır dualar, verdiği birbirinden kıymetli eserlerle daima rahmet ve minnetle yad edilecektir. Rabbimiz ardında bıraktığı hayır hasenatı kendisine sadaka-i cariye, aile efradını da hayrul halef eylesin. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın güzel bir sözü vardır. "Öyle kamil bir hayat yaşa ki insanlar hayattayken seni özlesinler. Vefatından sonra da sana hasret kalsınlar." Şeyh Sadi de "öyle faziletli bir hayat yaşa ki vefat ettiğin zaman insanlar bir güneş battı, bir yıldız kaydı diye seni rahmet ve hasretle yad etsinler buyuruyor. Ne mutlu şu fani gök kubbede hoş bir sada bırakarak ebediyete irtihal edebilen salih kullara. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabrı cemil, bütün yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Rabbimiz salihlerle haşreylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu kılsın. Hacı Ahmet Zilan abimizin aziz ruhu için El-Fatiha. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesli Dergi'de merhum Ahmet Zilan ile "Kendimi hep misafir olarak gördüm" başlığını taşıyan mülakatı paylaştık. Merhumun vefatından önce son röportajıydı bu. Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2020 sayısında yer alıyordu. Sizinle paylaşmış olduk. Bir kez daha Hacı Ahmet Zilan abiye rahmet diliyoruz. Rabbim rahmetiyle muamele buyursun diyerek huzurlarımızdan ayrılıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.